Ayrım 5. Sunset Park, Paul Auster, sayfa 55, bölüm 4. Bu başından sonuna 30 saatten fazla süren, 10 dakika ile 2 saat arasında yaklaşık 12 kez mola verilen uzun, yorucu bir yolculuk ve yolun bir durağından ikincisine kadar olan sürede Miles'ın yanındaki koltuğa sırasıyla soluğu hırıltılı, şişman bir siyah kadın, sürekli burnunu çeken Hintli ya da Pakistanlı bir adam, 80 yaşlarında irik kemikli, boyuna gırtlağını temizleyen beyaz bir kadın. Miles'ın yanındaki kişinin kadın mı erkek mi olduğunu kestiremeyeceği kadar cinsiyeti belirsiz, öksürüklü bir Alman turist oturuyor. Miles onlarla tek kelime konuşmuyor. Ya başını eline kitaptan kaldırmıyor, ya uyuyormuş gibi yapıyor ve her molada otobüsten inip Pilar'a telefon ediyor. Yolculuğun en uzun mola yeri Jacksonville'daki iki hamburgerle bir şişe su alıyor. Cuma günü yediği yumruk yüzünden mide kasları hala sızladığı için lokmalarını ağır ağır çiğneyip dikkatle yutuyor. Evet, midesindeki sızı gerçekten parmağa bağlanan iplik kadar etkili. Kaya gibi yumruğu olan çam yarması Miles'ın bunu unutmayacağını söylerken çok haklıymış. Yemeğini bitirdikten sonra otobüs terminalindeki meyan kökü şekerinden prezervatife kadar her şeyin satıldığı markete gidiyor. Önünde de daha 100 mil olduğundan kitap okumayı ara verdiği zaman göz atmak için birkaç gazeteyle dergi alıyor. 2,5 saat sonra otobüs Savannah, Georgia'ya yaklaşırken Miles New York Times'ı açıyor. Sanat Ekin'in ikinci sayfasında yeni etkinlikleri ve ünlülerin neler yaptığını bildiren kısa haberler sütununda annesinin ufak bir resmini görüyor. Annesinin fotoğraflarıyla karşılaşmaya alışık. Kendini bildi bileli böyle oldu. Annesi ünlü bir oyuncu olduğu için yüzünün medyada sık sık yer alması çok doğal. Ancak Times'daki kısa haber özellikle ilgisini çekiyor. Habere göre meslek yaşamının büyük bölümünü sinema ve televizyon yapımlarında geçirmiş olan annesi, 10 yıllık bir aradan sonra Ocak ayında New York'ta başlayacak bir oyunda sahnelere geri dönüyormuş. Bir başka deyişle, annesi çoktan New York'a gelip provalara başlamış olabilir. Bu da demek oluyor ki onca yıl, acılarla dolu onca yıl sonra annesi babası aynı dönemde New York'ta yaşayacaklar ve o sırada oğulları da orada olacak. Ne tuhaf, ne kadar tuhaf ve ne kadar akıl almaz bir durum. Özel bir anlamı olmadığından kuşkusu olmasa bile, Miles yine de geri dönmek için neden tam bu dönemi seçtiğini soruyor kendine. Çünkü bunu kendisi seçmedi. Onun yerine bu seçimi onu yere yıkan ve Florida'dan Sunset Park denilen yere kaçmaya zorlayan koca bir yumruk yaptı. Sadece yeni bir zar atıldı. Siyah madeni makineden yeni bir loto bileti çıktı. Şans oyunlarıyla, rastlantılarla ve bitip tükenmez bir kargaşayla dolu dünyada tarihin yeni bir çillesi. Şimdikinin yarı yaşında, yani 14'ündeyken babasıyla yürüyorlardı. Sadece ikisi o gün başka bir yerde olan Villa ve Bobby yanlarında değildi. İlkbaharın sonları sıcak bir pazar ikincisiydi. Miles belirli bir amaçları olmadan sadece hava çok güzel olduğu için yürüyüş yapmak niyetiyle West Village'ı boydan boya geçerek babasıyla yan yana yürüdüklerini anımsıyor. Bir ya da 1,5 saat yürüdükten sonra Abingdon meydanında bir banka oturdular. Miles şimdi hatırlayamadı, bazı nedenlerden ötürü babasına annesi hakkında sorular sormaya başladı. Örneğin, nerede ve nasıl tanıştıkları, ne zaman evlendikleri, evliliklerin neden sürmediği gibi sorular. Annesini yılda sadece 2 kez görüyordu. Kaliforniya'ya son gidişinde annesine de babasıyla ilgili sorular sormuştu ama annesi o konulara girmek istememiş, birkaç cümleyle başından savmıştı. Evlilikleri zaten başlı başına bir hataymış. Babası iyi, dürüst bir adammış ama ikisi birbirlerine göre değillermiş. Şimdi bunları uzun uzadıya konuşmanın ne anlamı varmış? Belki de 14 yıl önceki o pazar günü Abingdon meydanında babasına o soruları sormasının nedeni buydu. Çünkü annesinin verdiği cevaplar hiç doyurucu olmamıştı ve babasının konuşmaktan kaçınmayacağını umuyordu. Babası onun sorusundan irkilmeden oğlunun gerçekleri öğrenecek yaşa geldiğini ve böyle bir soru sorduğuna göre dürüstçe cevap verilmesi gerektiğini düşünerek hiçbir sitemkâr tavır takınmadan, ilk cümleden son cümleye kadar sakin bir tonda konuşarak karısını ilk kez sahnede gördüğünü anlattı. Hem de o tiyatronun şu anda oturdukları yerin yakınında, 7. caddedeki eski Circle Rib, Tanya Berez'in, Marshall, W. Mason, Robert Tynkild ve Lanford Wilson'ın Amerikalı yazarların oyunlarını öne çıkarmak amacıyla New York'a Circle Theatre Company adıyla kurdukları, daha sonra The Circle Repertory Company adını alan ve 1969-1996 yılları arasında faaliyet gösteren öncü tiyatro olduğunu söyledi. 1978'in Ekim ayıymış, babasının bir aktris için çok uygun bulduğu Mary Lee Sivan adını taşıyan 24 yaşındaki oyuncu Kral Lear oyununda Cordelia'yı oynuyormuş. Mary Lee çok duyarlı bir performans göstermiş. Babası da daha önce seyrettiği azizle tavırlı, şapşal suratlı Cordelia'larınkinden çok farklı yorumun gücünden ve böylesine ayağı yerde bir yaklaşım olmasından çok etkilenmiş. Cordelia ne diyebilir ki sevmek ve susmak dışında? Annesi bu repliği kendini sorgulamaktan gelen bir duraksamayla söylerken yüreğini seyirciye açıyor gibiymiş. Babası bunun olağanüstü dokunaklı bir oyunculuk olduğunu gösterdiğini söyledi. Gerçi babası konuşmaya gönüllü görünüyordu ama o gün anlattıkları belirsiz, anlaşılması ve izlenmesi zor bir hikayeydi. Tabii bir takım ayrıntılar, örneğin o ilk gece oyundan sonra eski bir arkadaşı olan oyunun yönetmeni ve Mary Lee'nin de aralarında olduğu bir grup oyuncuyla birlikte bir şeyler içmeye gidişleri gibi çeşitli olaylar aktarıldı. Babası o sırada 32 yaşında, bekar, hiç kimseyle sürekli ilişkisi olmayan biriydi. 5 yıl önce kurulmuş ve daha çok Renzo, Michelangelo'nun ikinci romanı Sözcükler Evi'nin başarı sayesinde yeni yeni palazlanan Hiller yayınlarının başındaydı. Babası ikisinin de ilk görüşte birbirlerine vurulduklarını söyledi. Kızın Maine kırsalından bir taş dalı, kendisinde doğma büyüme New York'lu oluşu, kendi ailesinin zenginliğine karşı bir hurdacı dükkanı yöneticisinin çocuğu olan kızın, kıt kanaat hatta yoksul denilecek bir ortamda yetişmiş olması yüzünden belki de hiç beklenmedik bir beraberlikti bu. Ama iki üniversite mezunu ve bütün hayatı yayımcılık demek olan Miles ve sadece lise diploması almış Amerikan Drama Sanatı Akademisi'ne kaydını yeni yaptırmış, herhangi bir oyunda rol almadığı zaman da garsonluk yapan ve kitaplarla hiç ilgilenmeyen kız, Sheridan Maiden'ın arkasındaki o küçük barda masanın iki yanından birbirlerine göz süzüyorlarmış. Babası arzunun gizemine kim nüfuz edebilir ki? Bir erkeğin iradesi dışında aklından geçenlerin hesabını kim verebilir ki, dedi. Söylediklerini anlayıp anlamadığını sordu oğluna. Oğlu da anladım gibilerden başını salladıysa da aslında hiçbir şey anlamadı. Babası kızdaki yeteneğin aklını başından aldığını, gözünü kör ettiğini söyledi. O çok zor ve çok kırılgan rolde böylesine başarılı olabilen birinin, o güne kadar tanımış olduğu kadınların hepsinden daha yüce bir kalbi ve daha yüce duyguları olması gerektiğini düşünüyordu. Oysa bir kişiyi gibi yaparak canlandırmakla gerçekten o kişi olmak birbirinden çok farklı şeylerdi. Öyle değil mi? İlk karşılaşmaların üzerinden daha 5 ay geçmeden 12 Mart 1979'da düğünleri yapıldı. Ondan 5 ay sonra evlilikleri çıkmaza girmişti bile. Babası annesiyle olan anlaşmazlıklarını, uyuşmazlıklarını sayıp dökerek oğlunu canı sıkmak istemedi. Ancak durumu özetledi. Birbirlerini seviyorlardı ama geçinemiyorlar, evli yürütemiyorlardı. Miles buna bir anlam verebiliyor muydu? Hayır, hiç anlam veremiyordu. Oğlanın kafası iyice karışmıştı ama kendisine yetişkin biriymiş gibi davranmaya çalışan babasına bunu itiraf etmeye korkuyordu. Ne var ki o gün bunları anlayabilecek durumda değildi. O yaştayken büyüklerin dünyasını kavraması, aşkla anlaşmazlığın bir arada olması gibi bir paradoksu anlaması olanaksızdı. İkisinden biri olurdu ancak, ya seversin ya sevmezsin. Ama aynı anda hem sevip hem sevmemek diye bir şey olamazdı. Çocuk kafasını toplamak için bir an durduktan sonra kendisine tutarlı, anlamlı görünen tek bir soru sordu. Madem birbirlerini sevmiyorlardı, öyleyse neden çocuk yapmışlardı? Babası çocuğun evliliklerini kurtaracağını sandıklarını söyledi. Şöyle düşünmüşlerdi. Bir çocuk yapacaklar ve oğullarına ya da kızlarına duyacakları sevgi, büyüsü giderek bozulan kendi beraberliklerini perçinleyecekti. Annesi başlangıçta çocuk sahibi olacağına sevinmişti. Her ikisi de sevinmişti ama sonra babası cümlenin ortasında birden sustu. Zihninde vites değiştiriyormuş gibi bir an boşluğa baktıktan sonra konuştu. O henüz anne olmaya hazır değildi. Daha çok gençti. Onu buna zorlamamalıydım, dedi. Çocuk babasının kendisini incitmemeye çalıştığını anladı. Babası tutup da annesinin onu istememiş olduğunu açıkça söyleyemezdi. Öyle değil mi? O kadarı fazlaydı. Hiç kimsenin kaldıramayacağı bir darbe olurdu. Yine de babasının suskunluğu ve katı gerçekleri yumuşatması gerçeğin itirafı demekti. Annesi onu istememişti. Dünyaya gelmesi bir hataydı. Onun yaşaması, var olması için hiçbir makul neden yoktu. Miles bütün bunları ne zaman başladığını merak etti. Annesinin başlangıçtaki mutluluğu ne zaman kuşkuya, sevgisizliğe, dehşete dönüşmüştü. Belki de o dönüşüm vücudu değişmeye, kendisinin onun içindeki varlığı göze çarpacak kadar belirginleşmeye başladığı, büyüyen karnı artık saklanamayacak hale geldiği zaman, dahası ayak bileklerinin kalınlaşmasından, kalçalarının genişlemesinden, bir zamanların o zarif, büyüleyici görüntüsünü bozan, bütün o fazladan ağırlıktan korkmaya başladığında ortaya çıkmıştı. Hepsi bu muydu? Bir kendini beğenmişlik bunalımı mıydı? Yoksa daha iyi, daha ilginç rol teklifleri alacağı bir sırada, işi bırakarak o fırsatları kaçırmaktan, meslekteki ilerlemesi en olmayacak zamanda sekte vurup, belki de bir daha o noktaya gelememekten duyduğu korku muydu? Annesi onu doğurduktan, 2 Temmuz 1980, 3 ay sonra Douglas Flaherty'nin çevireceği Masum Hayalperest filminin başrol için seçmelere katıldı, rolü aldı. Ondan 3 ay sonra da bebek çağındaki oğlunu babasına ve önce yatılı bebek bakıcısı, sonra 7 yıl boyunca da kendisinin, daha sonra Bobby'nin de dadısı olan 100 kiloluk Jamaikalı Edna Smith'e bırakıp İngiliz Kolombiya'sındaki Vancouver'a gitti. O rol annesinin sinema kariyerinde atılım yapmasını sağladı. Dahası yeni bir koca, filmin yönetmeni Flaherty bulmasına ve Los Angeles'ta yeni bir yaşam kurmasına neden oldu. Çocuğun bir sorusu üzerine babası annesinin velayeti almak için diretmediğini söyledi. Kadın o zaman söylediklerini aynen yineleyerek annesinin paramparça olduğunu, Miles'den vazgeçmenin hayatındaki en zor, en korkunç karar olduğunu ama o koşullarda elinden başka bir şey gelmediğini anlattı. O gün Abingdon Meydanı'nda babası ona bir başka deyişle annesinin ikisini de sepetlediğini söyledi. Seni de beni de def etti oğlum. İkimize de haydi vira, çekin arabanızı dedi. Ama hiç pişman olmadığını da ekledi hemen. Geçmişle ilgili konularda hiç keşke şöyle olsaydı demediğini ya da tatsız şeyler düşünmediğini söyledi. Marilyn ile evliliği yürümemişti ama buna bir başarısızlık denilemezdi. Zamanla karısıyla paylaştığı 2 yılın gerçek amacının düzgün yürüyen bir evlilik kurmak değil, bir oğul kazanmak olduğunu anlamıştı. Ve o oğul onun gözünde dünyadaki en önemli tek varlık olduğu için de karısı yüzünden katlandığı hayal kırıklıkları buna değmişti. Hatta değmekten de öte o hayal kırıklarını yaşaması kesinlikle gerekliydi. Bunu iyice anladın mı? Evet. Çocuk o noktada babasının anlattıklarını sorgulamadı. Babası gülümsedi, kolunu onun omzuna atıp çocuğu göğsüne bastırdı ve kafasının tepesine bir öpücük kondurdu. Sen benim göz bebeğimsin dedi. Bunu sakın unutma. Annesi hakkında sadece o gün o konuyu konuştular. 14 yıl önceki o konuşmadan önce ve sonra babasının annesiyle ilgili bütün söyledikleri, daha çok bir takım gündelik planlardan, annesine ne zaman telefon edeceğini programlamaktan, Kaliforniya'ya uçak biletleri almaktan, annesinin doğum günlerinde kart göndermesini hatırlatmaktan, Miles'ın okul tatillerini annesinin film çalışmalarına göre ayarlamaktan ibaretti. Annesi babasının hayatından çıkmış olabilirdi. Ama aradaki boşluklar, buluşmalarındaki düzensizlikler hesaba katılmazsa Miles'ın yaşamındaki varlığını sürdürüyordu. O yüzden en başından beri 2 anneli bir çocuk oldu. Onu doğurmamış olan ama gerçek annelik yapan Villa ve kan bağıyla annesi olan ama egzotik bir yabancı rolü oynayan Marilyn. İlk yıllar artık belleğinden silinmiş ama 5-6 yaşlarındayken uçak kalkmadan önce kokpitte oturan, evde içmesine izin verilmeyen, tatlı gazozları içen, hostesliklerle kabin memurlarına emanet edilerek tek başına yolculuk yapan bir çocuk olarak annesini görmek için ülkenin bir ucundan öbür ucuna uçtuğunu anımsıyor. Sonra Los Angeles'ın tepelerindeki o bahçesinde sinek kuşları, kırmızı ve mor çiçekler, ardıç ve mimoza ağaçları olan kocaman evi, ılık, bol güneşli günleri izleyen soğuk geceleri hatırlıyor. Annesi o zamanlar müthiş güzeldi. Bazen ikinci bir Carol Baker ya da Thursday Weld olarak tanımlanan ama onlardan daha yetenekli, rol seçiminde onlardan daha akıllı olan zarif, güzel bir sarışındı. Artık Miles büyümeye başladı. Annesi de başka çocuğu olmayacağını bildiği için onu benim küçük prensim, kıymetli meleğim diye seviyor ve babasının göz bebeği olan çocuk annesinde büyük aşkı oluyordu. Yine de Mary Lee çocuğuna nasıl davranacağını bilmiyordu. Miles annesinin iyi niyetli olduğunu ama çocuklar konusunda Villa gibi bilgili olmadığını düşünüyor ve annesiyle beraberken kendini nadiren güvende hissediyordu. Annesinin günü gününe saat saatine uymazdı. Neşeli coşkuluyken bir anda dalgınlaşır, onunla şakalaşırken birden sinir bozucu ve bir suskunluğa gömülüverirdi. Miles onun yanındayken tetikte durmayı, annesinin tavırlarındaki ani değişikliklere hazır olmayı, birlikte yaşadıkları güzel anların keyfini çıkarmayı ama o anların uzun sürmesini beklememeyi de öğrendi. Annesinin yanına gittiği sıralarda kadın genellikle bir filmi yeni bitirmiş, diğerine başlamamış olurdu. Bu da evdeki gerginliği, telaşı, endişeyi artırırdı. Telefon sabahın köründe çalmaya başlar. Annesi ya menajeriyle, bir yapımcıyla, bir rejisörle, bir oyuncuyla görüşür ya da röportaj vermek, fotoğraf çektirmek, televizyon programına çıkmak, şu ya da bu ödül töreninde kazananlara ödül sunmak önerilerini kabul eder veya reddeder. Dahası o gece hangi lokantaya, ertesi hafta hangi partiye gideceğini, kimin kim hakkında ne dedikodu yaptığını konuşur dururdu. Flaherty varken ortam daha sakin olurdu. Kocası pürüzleri gidermeyi, annesinin gece içkilerini kontrol etmeyi, Flaherty bir iş için seyahate çıktığında annesi içkiyi fazla kaçırırdı. Becerirdi ve ilk evliliğinde bir çocuğu olduğu için de üvey oğlunun düşüncelerini, duygularını öz annesinden daha iyi bilirdi. Flaherty'nin kızıyla adının Mergy mi, Maggie mi olduğunu şimdi çıkaramadığı, o çilli, tombul dizli kızla bazen bahçede oynadıklarını, birbirlerini hortumla ıslattıklarını ya da Alice Harikalar Diyarı'nın hokkabaz sahnesinde bazı bölümleri canlandırdıklarını hatırlıyor. Kaç yaşındaydı o zaman? 6 mı, 7 mi? Miles 8 ya da 9 yaşlarındayken beyzbol hiç ilgisi olmayan İngiliz asıllı Flaherty kızıyla ikisini aldı. Miles'ın kendi şehrin takımı olan ve başarılı olsa da olmasa da ömür boyu taraftarı olduğu Mets ile Dodgers'ın maçını izlemeleri için ta Chavis Rennie'ye götürdü. Flaherty sevimli, övülecek nitelikleri olan bir adamdı. Ne var ki Miles, 6 ay sonra Kaliforniya'ya döndüğünde Flaherty gitmişti. Annesi ikinci kez boşanıyordu. Yeni erkeği küçük bütçeli, bağımsız filmlerin yapımcısı Simon Korngold'tu. Mary Lee'nin gerek Miles'ın babasıyla, gerek Douglas Flaherty ile olan kısa süreli evliliklerine bakarak yürütülen tahminlerin aksine evlilikleri 17 yıldır sürüyor. Miles, 12'sindeki annesi odasına gelip soyunmasını söyledi. Onun nasıl geliştiğini görmek istiyormuş. Miles, annesinin bu isteğini geri çevirmeyeceğini sezerek, istemeye istemeye de olsa çırılçıplak soyundu. Onun karşısına anadan doğuma dikilmekten ne kadar ürküyor, ne kadar utanıyorsa da sonuçta annesiydi. Oğlunun vücudunu görmeye hakkı vardı. Mary Lee oğlunu tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Olduğu yerde fır döndürdü. Sonra gözlerini çocuğun üreme organına dikerek "Umut verici görünüyor Miles ama daha çok yol alman gerek." dedi. Gerek ruhsal gerekse fiziksel yapısında büyük değişikliklerin olduğu ertesi yılın sonunda 13'üne geldiği zaman annesi aynı isteği yineledi. Bu kez Miles havuzun kenarında oturuyordu. Üzerine mayodan başka bir şey yoktu. Geçen yıldan daha gergin ve daha çekingen olmasına karşın çocuk ayağa kalktı. Mayonun belini biraz aşağı sıyırıp annesine istediğini gösterdi. Annesi gülümsedi ve "Küçük adam artık eskisi kadar ufak değil ha? Sıkı durun hanımlar. Miles Heller aranıza hoş geldi." dedi. Miles 14 yaşındayken annesinin isteğini hayır diye kestirip attı. Annesi biraz hayal kırıklığına uğramış gibi göründüyse de ısrar etmedi. "Sen bilirsin çocuk," deyip odadan çıktı. 10 başındayken annesiyle Cargill evlerinde büyük kalabalık bir parti verdiler. 100'den fazla davetli vardı. Aralarında Miles'ın filmlerden, televizyondan tanıdığı aktörler ve aktrisler, yıllardır onu kimi zaman güldüren, kimi zaman hüzün veren iyi oyuncular, ünlü kişiler olmasına karşın çocuk gürültüye dayanamadı. Birazdan konuşan onca kişinin sesi başını döndürüyor, midesini bulandırıyordu. Bir saat canını dişine takıp dayandıktan sonra yukarı odasına kaçtı, bir kitap alıp yatağına uzandı. Akşamın geri kalan bölümünü aşağıdaki gürültücü kalabalıkla geçirmek yerine okumakta olduğu kitabın yazarıyla geçirmeyi yeğlediğini şimdi bile anımsıyor. 15-20 dakika sonra annesi elinde içki kadehi, yüzünde hem öfkeli hem üzgün bir ifadeyle odaya geldi. Miles ne yaptığını sanıyordu. Evde parti verildiğini bilmiyor muydu ve ne cüretle partinin yarısına çıkıp gidiyordu. Parke şunlar şunlar gelmişti. Falanca da oradaydı. Filanca da oradaydı. Lanet olası bir kitap okumak için yukarı çıkarak onları hakaret etmek hakkını kimden almıştı? Miles kendini iyi hissetmediğini, başının ağrını anlatmaya çalıştı. Hem bir sürü gürültücü, patırtıcı yetişkin arasında dolaşmak istemediysem kime ne dedi. Annesi daha da sinirlenerek tıpkı baban gibisin diye parladı. Armut dibine düşersen de mızmızın tekisin. Çocukken ne tatlıydın Miles, şimdi hımbılın biri olup çıktın. Nedendir bilinmez Miles hımbıl sözünü çok komik buldu. Belki de ona gülünç gelen, elinde vodka tonikle dikilmiş duran, ona mızmız hımbıl gibi çocukça hakaretler yağdıran öfkeli, sinirli annesiydi. Çocuk birden kendini tutamayıp gülmeye başladı. Annesi komik olan nedir diye sordu. Miles, bilmem, kendimi tutamadım işte diye cevap verdi. Daha dün büyük aşkımdım, şimdi ise sıkıcı mızmızın tekiyim. Doğrusu istersen ben de oyum ne de öteki. O an annesinin eşref saati olmadı ki yüzün ifadesi birden öfkeden neşeye dönüştü ve o da kahkahalarla gülmeye başladı. Allah beni kahretsin. Tam bir şıllık gibi davranıyorum. Öyle değil mi? Miles 17 yaşındayken annesi onun lise mezuniyetinde törende bulunmak için New York'a geleceğine söz verdi ama gelmedi. İşin tuhafı Miles bu yüzden annesine kırılmadı, onu suçlamadı. Bobby'nin ölümünden sonra eskiden önem verdiği şeyler artık önemini yitirmişti. Annesinin töreni unutmuş olduğunu düşündü. Unutmak günah değil, sadece insani bir hataydı. Bir sonraki görüşmelerinde Miles'tan önce davranıp konuyu açan annesi ondan özür diledi. Hoş Miles'ın zaten o konuyu açacağı da yoktu. Miles'ın Kaliforniya ziyaretleri seyrekleşti, artık üniversiteliydi. Brown'da geçirdiği 3 yıl içinde Kaliforniya'ya sadece 2 kez gitti ama başka yerlerde buluştular. New York restoranlarında öğle ve akşam yemekleri yediler. Birkaç kez uzun uzun telefonda konuştular. Bütün bunlar hep annesinin inisiyatifiyle oluyordu. Bir hafta sonu da onca yıldır annesine gösterdiği bağlılık yüzüne hayranlık duyduğu Korngold ile beraber Providence'da bir hafta sonu tatili yaptılar. Korngold bazı yönleriyle ona babasını anımsatıyordu. Görünüşü ya da tavırlarıyla değil, yaptığı işte babası bir anda parlayıp sönüveren, kalıcı olmayan kitaplar dünyasında nasıl değerli kitaplar yayımlamak için direniyorsa, Korngold da gösterişli bir çöplük olan sinema aleminde gösterişsiz ama değerli filmler yapmaya çalışıyordu. O sıralarda annesi 40'ını geçmişti ve güzelliğinin doğrunda olduğu döneme göre kendisi de daha barışıktı. Kendi yaşamının iniş çıkışlarıyla daha az ilgileniyor, başkalarına daha çok yakınlık gösteriyordu. Providence'daki o hafta sonu tatilinde Miles'e üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapmayı düşündüğünü sordu. Miles kararsız olduğunu söyledi. Bir gün doktor olmayı düşünüyor, ertesi gün fotoğrafçıyla eğilim duyuyor. Bir gün sonra ise öğretmen olmayı planlıyordu. Annesi yazar ya da yayımcı olmayı düşünmüyor musun diye sordu. Miles düşünmediğini söyledi. Kitap okumayı seviyordu ama kitap yazmak ya da yayımlamak ilgisini çekmiyordu. Sonra Miles ortadan kayboldu. Aceleyle ver diyor, arkasını dönüp gidiverme kararında annesinin hiçbir rolü olmadı. Ama villayı ve babasını terk edince annesini de terk etti. Bu karar belki doğru, belki yanlıştı ama öyle olması gerekiyordu. Bundan sonra da öyle sürmesi gerekiyor. Annesini görmeye gidecek olursa annesi nerede olduğunu hemen babasına haber verirdi ve 7,5 yıllık çabası boşa giderdi. Kendini kendi isteğiyle bir kara koyuna dönüştürmüştü. Oynamayı seçtiği rol buydu ve New York'tayken geride bıraktığı ailesinin eski çevresinin kıyısında dolanırken bile bu rolü sürdürecekti. Tiyatroya gidip annesinin giyinme odasının kapısını tıklatmayı göze alacak mıydı? Downing Caddesi'ndeki apartmanın kapısını çalmayı göze alacak mıydı? Belki, ama bunu yapmayı düşünmüyordu. En azından şimdilik düşünmüyordu. Aradan bunca zaman geçtikten sonra kendisini hala buna hazır hissetmiyordu. Washington'ın hemen kuzeyinde otobüs yolculuğunun son bölümüne girerken kar başlıyor. Miles kışa girmek üzere olduklarını, gençlik kışlarındaki soğuk günlerin ve uzun gecelerin başlayacağını hissediyor ve birden geçmiş geleceğe dönüşüyor. Miles gözlerini yumarak Pilar'ın yüzünü düşünüyor. Ellerini onun yanında olmayan vücudunda gezdiriyor. Sonra göz kapaklarının arkasındaki karanlıkta kendisini kardan yapılmış bir dünyadaki kara bir nokta gibi görüyor. 5. ayrımın sonu, sayfa 67.